Cemaat namazları ve kimlerin arkasında namaz kılınacağı hususuna gelince, ehli sünnet vel cemaatin esaslarından birisi de şudur. Onlar cuma ve bayram namazlarını kılar, cemaati terk etmezler. Rafizi ve sair bidatçıların yaptığı gibi cumayı ve cemaati bırakmazlar. Eğer imam durumu bilinmeyen bir kimse ise ve kendisinin bir bidat veya fucur, açık günah işlediği bilinmiyorsa ve sair Müslüman imamların ittifakıyla arkasında namaz kılınır. İmamlardan hiçbiri ancak iç hali bilinen kimsenin arkasında namaz olur dememişlerdir. Aksine Müslümanlar peygamberlerinin vefatından sonra hali meçhul Müslümanların arkasında hep namaz kıla gelmişlerdir. Fakat namaz kıldıranın bir bidat veya fucur işlediği biliniyorsa, hem bidatçı veya fasık olduğu bilinen kimsenin arkasında namaz kılmak imkanı, hem de başkasının arkasında namaz kılmak imkanı varsa, ilim ehlinin çoğunluğuna göre her iki durumda da cemaatin namazı sahihtir. Allah kendisine, İmam-ı Şafii'ye, Ebu Hanife'ye, Malik'e, Ahmet'e rahmet etsin. Onların kavilleri, sözleri bu şekildedir. Ama eğer imam bidatçı veya günahkar olan bir cuma namazı söz konusu olup ancak bir bidatçının veya günahkarın arkasında namaz kılmak imkanı kalmışsa, başka kılınacak yer yoksa, ehli sünnet vel cemaatin itikadı bidatçının veya günahkarın arkasında cuma namazı kılınır. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Evet, bazı kimseler hevaların çoğaldığı devirlerde sadece halini bildiği kimselerin arkasında namaz kılmayı müstahap olmak üzere tercih etmişlerdir. Nitekim İmam Ahmet'ten kendisine bunu sorana bu açıklamayı yaptığı rivayet edilir ama İmam ancak halini bildiğim kimsenin arkasında namaz sahih olur dememiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. O halde mestur imamın arkasında namaz kılmak Müslüman alimin ittifakıyla caizdir. Kim bunun durumu bilinmeyen kimsenin arkasında namaz kılmak haramdır veya batıldır derse, ehli sünnetin itikadına aykırı hareket etmiş, ehli sünnetten ayrılmıştır. Halbuki sahabe, Allah onlardan razı olsun, günahkar olduğunu, fucur bildiği kimsenin arkasında namaz kılıyorlardı. Nitekim Abdullah bin Mesud ve başka sahabeler, Velid bin Ukbe ve bin Ebu Muayt'ın arkasında namaz kıldılar. Bu adam içki içer, bir keresinde sabah namazını 4 rekat kıldırmıştı. Bu sebeple Osman bin Affan kendisine 40 sopa vurmuştur, sopalatmıştır. Allah hepimize mağfiret etsin. Sarık, İbn Ömer'in rivayetine göre Arap'ın tacıdır. Sarığın faziletiyle gelen bütün rivayetler uydurmadır. Sarık, Arap'ın tacıdır, sünnetten değildir. Abdullah bin Ömer ve başka sahabeler de zalim Haccac bin Yusuf'un arkasında namaz kılmışlardır. Sahabe ve tabi'in İbni Ebu Ubeyd'in arkasında namaz kılarlardı. Halbuki bu adam ilhat töhmeti altındaydı ve sapıklık propagandası yapardı. Evet, Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Müslümanı tekfir caiz mi? Bir Müslüman işlediği bir günah ve yaptığı bir hata sebebiyle tekfir etmek caiz değildir. Nitekim kıble ehli olan Müslümanların ihtilaf ettiği meselelerde durum böyledir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Resul, Rabbinden kendisine indirilene inandı. Müminler de hepsi Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inandı. Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Ve dediler ki, işittik, itaat ettik. Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır. Sahih bir rivayette Allahu Teala'nın bu duayı kabul ederek müminlerin hatalarını bağışladığını belirtmiştir. Bunu Müslüm'ün iman babında bulabilirsiniz. Vaktiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisiyle muhabere edilmesini emrettiği haktan uzaklaşmış bulunan hariciler ile Raşid halifelerden birisi olan müminlerin emiri Ali bin Ebu Talib muhabere etmişti. Bu kimselerle çarpışmak gerektiği hususunda gerek sahabe ve tabinin ileri gelenleri gerekse sonraki nesillerin imamları ittifak etmiştir. Ama bu haricileri ne Ali bin Ebu Talib, ne Sa'd bin Ebu Vakkas, ne de bir başka sahabe tekfir etmemiş, bilakis kendileriyle çarpışmış olmakla beraber onları Müslüman saymıştır. Ayrıca Hazreti Ali onlarla ancak haksız yere kan dökmeye ve Müslümanların mallarını yağmalamaya başladıkları zaman savaşmıştır. Ama onlarla kafir saydığı için değil, zulümlerini ve azgınlıklarını ortadan kaldırmak için çarpışmıştır. Bu sebeple de o haricilerin esir edilen kadınlara, cariye, ele geçirilen mallarına da ganimet muamelesi yapmamıştır. Sapık oldukları naslan sabit bulunan bu kimseler Allah ve Resulü kendileriyle çarpışmasını emretmiş olmasına rağmen tekfir edilmediklerine göre kendilerinden daha bilgili kimselerin dahi hataya düşebilecekleri bazı meselelerde hakka isabet edememiş muhtelif gruplar nasıl kafir sayılabilir? Allah hepimize mağfiret etsin. Bu gruplardan herhangi birisinin bir diğer grubu kafir ilan etmesi, kanını ve malını helal sayması kesinlikle caiz değildir. Kafir sayılan bu grup arasında kesin kez bidatlar bulunsa bile durum aynıdır. Ama aksine bunlara küfür damgasını vuran fırka bizzat bir bidatçı ise bu takdirde ne demeli? Hatta bazen bu damgacıların bidatı daha da beter olabilmekte. Genellikle bu fırkaların tamamı üzerinde ihtilaf ettikleri hususların gerçek yönünü bilmemektedirler. Allah hepimizin cehaletini götürsün. Asıl olan şudur ki kardeşlerim, Müslümanların kanları, malları, ırz ve namusları birbirine karşı haramdır. Canına göz dikerse canınla, namusuna göz dikerse canınla, malına göz dikerse elinin kesilmesiyle kefareti vardır. Ancak Allah'ın ve Resulünün izniyle kanı helal olur. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesi dediğimiz o hutbede irad ettiği şeye kulak verecek olursak, kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız birbirinize karşı aynen içerisinde bulunduğunuz şu gün, şu şehir ve şu ayın hürmeti ve mübarekliği gibi haramdır buyurmuştur. Allah buna riayet edenlerden eylesin. Her Müslümanın kanı, malı, ırzı diğer Müslümana haramdır. Bizim namazımızı kılan, kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen herkes Müslümandır. O kimse için Allah ve Resulünün teminatı vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bunu Buhari'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Bizim namazımızı kılan, kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen herkes Müslümandır. O kimse için Allah ve Resulünün teminatı vardır. İki Müslüman birbirine kılıç çektikleri zaman öldüren de, öldürülen de cehennemdedir. Ya Resulullah, katili anladık ama öldürülen niye cehennemde dendiğinde o da hasmını öldürmeyi murad etmişti diyor. Allah bir an olsun nefislerimize bizi bırakmasın. Bir Müslüman birine ey Allah düşmanı kafir dediği zaman o söz dolaşır, yeri göğü dolaşır, karşıdakinde yoksa döner kendine gelir diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yalnız bir Müslüman bir diğerini tekfir etme veya onunla çarpışma konusunda bir tevilden hareket ediyorsa bu takdirde kendisi tekfir olunmaz. Nitekim Ömer bin Hattab ashabtan Hatib bin Ebu Belta için ya Resulullah müsaade et de şu münafığın boynunu vurayım demişti. Aleyhissalatü vesselam ise Hatib Bedir ehline katıldı. Sen nereden bileceksin ki Cenab-ı Hak Bedir ehlinin durumlarına muttalidir ve onlar hakkında dilediğinizi yapın ben sizi bağışladım buyurmuştur. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de sabit bir hadis kardeşlerim. Halbuki Hatib bin Ebu Belta ne yapmıştı? Bir cariyesine mektup yazmış. Aleyhissalatü vesselam Mekke'ye doğru yola çıktığında onu casus olarak gönderiyordu. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona ne diyor? Bırak ya Ömer, bilmez misin? Hatib Bedir ehline katıldı. Cenab-ı Hak onlar ne yaparsa yapsın bağışladım diyor. Diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yine İfk hadisesinde Useyd bin el-Hudayr Sa'd bin Ubade'ye sen münafıkları koruyan bir münafıksın dedi hatırlarsanız mescitte. Bunun üzerine mescitte iki grup birbirine girdi. Evs'le Hazreçler. Ama aleyhissalatü vesselam aralarına girip onları yatıştırdı ve barıştırdı. Görüldüğü gibi Bedir savaşına katılmış bu ashab arasında biri diğerine sen bir münafıksın diyenler bulunuyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlardan hiçbirini kafir saymadı. Aksine hepsinin de cennetlik olduğuna şehadet etti. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Boğaz gitti benim valla. Aynı şekilde Buhari Müslim'de gelen Usame bin Zeyd'den rivayette. Usame ne yapıyor? Harp sırasında bir adamı La ilahe illallah dedikten sonra onun ölümden kurtulmak için böyle dediğini düşünerek öldürdüğünü söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ya Usame, La ilahe illallah dedikten sonra adamı mı öldürdün? Usame, korkudan dedi diyor. Kalbini mi yardın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar bu sözü tekrarlıyor ki Usame diyor ki böyle bir hatayı işlemektense keşke diyor o gün Müslüman olsaydım da bu hatayı yapmasaydım demiştir. Ama buna rağmen Usame'ye ne kısas, ne diyet, ne de kefaret tatbiki yaptırmıştır. Çünkü Usame bir tevilde bulunmuş, kelimeyi, tevhidi getiren adamı bunu ancak ölümden kurtulmak üzere söylediğini zannettiği için öldürmesinin caiz olduğunu sanmıştı. Yine kardeşlerim bu şekilde Cemel, Sıffin ve benzeri hadiselerde bulunmuş Selefi Salihinin birbirleriyle çarpışmalarına bakın. Bunların tamamı da mümindi ve Müslümandı. Allah onlardan razı olsun. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında eğer inananlardan iki grup vuruşurlarsa onların arasını düzeltin. Şayet biri ötekisine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla vuruşun. Allah'ın buyruğuna dönerse artık adaletle onların arasını düzeltin ve her hususta adil olun. Allah adaletle hareket edenleri sever buyurmuştur Hucurat'ta. Böylece Cenab-ı Hak birbirleriyle çarpışmaları ve birbirlerine karşı azgınlık yapmalarına rağmen bunların mümin ve kardeşlik olduğunu beyan etmiş ve aralarının adaletle düzeltilmesini emretmiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu sebepledir ki selefimiz aralarında çarpışmalar cereyan etmesine rağmen birbirlerini din dostu bilirler, kafirlerin düşmanlığı gibi düşmanlık yapmazlar. Birbirlerinin şahitliğini makbul sayar, birbirinden bilgi alışverişinde bulunurlar, kız alır verir, birbirlerine varis olur ve karşılıklı olarak tamamen Müslüman muamelesini uygularlardı. Aralarında bulunan çarpışma, birbirlerine lanet okuma ve benzeri hususlarda bunlara mani olmazdı. Sahih bir hadiste aleyhissalatü vesselam Rabbinden ümmetini umumi bir sünnetle geçmiş ümmetlerde olduğu gibi bir azap göndererek helak etmemesini istedi. Allah Azze ve Celle onun bu isteğini kabul etti. Onların başına dıştan bir düşman musallat etmemesi duasında bulundu. Allah bunu da kabul etti. Sonra onların arasında bir çatışma olmamasını talep etti. Ancak Allah bu talebi kabul etmedi. Bunu takiben aleyhissalatü vesselam, ümmeti birbirini öldürüp esir muamelesi yapmadıkça Cenab-ı Hakk'ın onlara tamamına birden tahakkümde bulunacak dıştan bir düşman musallat etmeyeceğini haber vermiştir. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Buhari Müslim'de yer alan bir hadiste Enam suresinin 65. ayetinin de ki o sizin üzerinize üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir şeklindeki kısmı nazil olunca aleyhissalatü vesselam ya Rabbi sana veçhine sığınırım dedi. Ayetin devamında yahut ayaklarınızın altından da azap göndermeye onun gücü yeter buyurulunca yine ya Rabbi sana sığınırım diye dua etti. Aynı ayet ya da sizi fırka fırka birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya da kadirdir şeklinde devam edince aleyhissalatü vesselam bu ikisi daha ehvendir buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin. İşte durum böyledir. Ama hattı zatınca Cenab-ı Hak cemaat halinde olmayı, birlik ve beraberliği emretmiş, bidatı, bölünüp parçalanmayı yasaklamıştır. Ve şöyle buyurmuştur. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur buyurmuştur. Enam 159'da. Aleyhissalatü vesselam size cemaati, birlik ve beraberliği tavsiye ederim. Çünkü Allah'ın eli cemaatin üzerindedir buyurmuştur. Şeytan tek başına olan kişiye musallattır ama iki kişi bir araya gelince daha uzaktır. Sürünün kurdu gibi şeytanın da insanın kurdudur. Kurt sürüden ancak ayrılanı ve uzaklaşanı kapar buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim.